Ayrım 28, sayfa 359. Saatler ilerledi. Elimde yanımda getirdiğim kitaplardan biri. Yatağın içinde kalıp gibi yatıyorum. Kitabın sayfaları açık ama okuyamıyorum. Kendimi veremiyorum. Odanın ışıkları biraz daha karardı. Belli ki klinikteki hastalara uyuma emri bu. Artık satırları zor seçiyorum. En azından okumaya yetecek bir ışık istiyorum. Fakat kumanda edilebileceğim öyle bir cihaz yok karyolamın başında. Hürriyetimin bir kere daha kısıtlandığını hissediyorum. Lanet olsun diyerek kitabı başucumdaki komodinin üstüne bırakıyorum. Uykum yok, gergin ve sinirliyim. En kötüsü ne yapacağımı bilememek. Beğendin mi yediğim boku? İblisin sesi. Sabahtan beri ne zaman ortaya çıkacağını merak ettiğimin farkındayım. İşte geldi. Hoşuma gitmese bile konuşacağım kahredici yalnızlığımı paylaşabileceğim biri. Belli etmemeye çalışıyorum fakat ilk defa ortaya çıkışından hoşnutum. Bilmiyorum diye fısıldıyorum. Boşuna yalan söylemeye kalkışma. Çoktan pişman oldum bile. Alışırım. Bok alışırsın. İkimizi de sonsuza kadar buraya mahkum edecekler. Sesim çıkmıyor. Haklı olduğunu itiraf işime gelmiyor. Demek hala içimde ona karşı gelmek arzusu mevcut. Belki de incinen gururum yüzünden direniyorum. Bu fikri aklına sokan o orospu karın değil mi? Hey, dikkatli konuş. Ondan bu şekilde bahsedemezsin. Dilediğim gibi bahsederim. Kim engel olacakmış, korkak kocası mı? Bu yaptığın haksızlık. Onun günahını alıyorsun. Karımın tek istediği bir an önce iyileşmem. Öyle mi sanıyorsun? Yanında bile duramadı. Burayı terk etmek için ilk fırsatta kaçtı. Uyan artık, kendine gel. Ne demek istiyorsun? Hiçbir karı deli bir herifle yaşamını sürdürmek istemez. O çoktan seni terk etmenin yollarını düşünmeye başladı bile. Yalan söylüyorsun. Seni artık tanıyorum. Niyetin karımla aramı açmak. Beni şüphe ve bunalımlara sürüklemek. Tek istediğim bu. Aptal, hiç kafan çalışmıyor. Bunda ne yararım olabilir ki? Düşünmeye çalıştım, beynimi zorladım. Hakikaten iblisin beni böyle bir düşünceye sürüklemesinin ona ne yararı olabilirdi ki? Hiç, hele bundan sonra. İsyan edercesine homurdandım. Doktorlar iyileşeceğim kanaatindeler. Sen öyle san. Hiçbirinin ağzından tek kelime işittin mi? Karıma söylemişler. O da yalan. Karına biraz dikkat etseydin bunu anlardın. Gerçekleri senden saklamaya çalıştı. Sen nereden biliyorsun? Saçma sapan şeyler sorma artık. Bıktım usandım. Unutma. O benim de karım sayılır. Onu tanıyorum. Hayır dinledim. Selma senin karın falan değil. Nasıl istersen öyle düşün. Şimdi bunları tartışmak için çıkmadım ortaya. Konuşmamız gerek. Önemli olan bu. İrkildim yeniden. İblis yeni bir numaranın peşinde olmalıydı tabii. Neden daha evvel aklıma gelmemişti sanki? Bunu akıl etmeliydim. Ne konuşacağız? Bana fikrini söyle. Sonsuza kadar bu fare deliğinde kalmaya kararlı mısın? Başka ne yapabilirim ki? Saçmalama. Ben buna tahammül edemem. Niyetin nedir? Buradan kaçmak. Delisin sen. İblis bir kahkaha attı. Asıl aklını oynatan sensin. Akıllı adamı buraya tıkarlar mı? Fikir bana çok salak gelmişti. Daha ilk geceden hürriyetimin elinden alınmaya başladığını duyumsuyordum. Ayrıca geleceğim hakkında da henüz ümit verici ufak bir gelişme yoktu. Kekeledim. Nereye gidebiliriz ki? Önemli olan önce buradan kurtulmak, gerisini sonra düşünürüz. Aptalca bir fikir. Sonra ne olacak? Eve gidemem. Karıma çocuğuma ne derim? Buradaki hayata tahammül edemediğini, yoksa gerçekten çıldıracağını söylersin. Ayrıca kimse seni henüz burada zorla tutamaz. Bu daha ilk günün, tedaviyi reddettiğini söyleyebilirsin pekala. Olmaz, bunu yapamam. Selma'ya söz verdim. Salak, anlamıyorsun değil mi? Neyi? Sana son bir şans tanıdığımı. Aksi halde ben kaçacağım. Birden durumu kavrayamadım. Yani beni bırakacak mısın? Artık ayrılıyor muyuz diye sevinçle mırıldandım. Senin şu ilminin irfanının içine tüküreyim. Kafan hiç çalışmıyor be. Boşuna nefes tüketmişim anlaşıldı. Dur bir dakika dedim. Nasıl kaçacaksın? Her taraf kapalı. Koridorlarda da hasta bakıcılar ve görevliler var. İblis cevap vermedi. Hey, burada mısın? Yine sesini çıkarmadı. Yatağın içinde doğruldum. Artık bedenime giriş çıkışlarının kesinlikle farkına varmıyordum. İblis bu geçiş işlerini çok başarılı ve bana hissettirmeden gerçekleştirecek kadar ustalaşmıştı. Neredesin diye sordum bir daha. Karşılık alamadım. Galiba gitmişti. Başım önüme düştü. Kararsız kaldım. İçime bir kuşku düşmüştü. Bu söylediğini gerçekleştirebilir miydi acaba? Yoksa bu da Daha önceleri beni korkutmak için yaptığı blöflerden biri miydi? Görecektik. Ona inanmak istemiyordum. O an tek bir şey hissettim. Uykum gelmişti. Bunun hiç normal olmadığını anlamalıydım. Bu kadar gerginken uyku birden nasıl bastırabilirdi? Gözü kapaklarım ağırlaştı ve uykuya daldım. Daha doğrusu öyle sandım. Bunun bir geçiş olduğunu anlayamadım. Klinik hakkındaki ilk intibalarım ertesi gün değişmeye başladı. İlk gün gözlemlediğim personelin hastaya yakın sıcak ve güler yüzlü davranışları sihirli bir değnek değmişçesine ertesi sabah değişmişti. Sıkıntılı ve tatsız rüyalarla geçen bir uykudan birinin dürtmesiyle uyandım. Gözümü açtığım da dün yüzünde tebessümlerle dolaşan Selma'nın her sualine nezaketle cevap veren hemşire sert bir sesle uyan dedi. Ne olduğunu anlamadan mahmur gözlerle kadına bakarken ne oldu diye sordum. Cevap vermedi önce elindeki ufak plastik bir kutu içinde üç ayrı hap vardı. Bir bardakta su elime tutuşturdu. İç bunları. Nedir bunlar? Görmüyor musun ilaçların? Fakat diye kekeledim. Doktorum henüz benim tedavime başlamadı. Bana ilaç verildiğini de sanmıyorum. Yok canım, burada niye bulunduğunu sanıyorsun? İstirahat için mi? Ne kaba bir konuşma tarzıydı. Üstelik burası günlük ücretli oldukça yüksek özel bir klinikti. En azından daha anlayışlı ve nazik bir muamele beklemek hakkımdı. Kafamı tası atar gibi oldu birden. Bakın dedim, beni dinleyin. Eğer hemşire sert bir şekilde sözümü kesti. Bu ilaçları içecek misin, içmeyecek misin? Onu söyle. İçmezsem ne olacak? Zorla mı içireceksiniz? Hemşire gür bir sesle bağırdı. Hüseyin Bey aynı anda kapıda izbandut gibi iri yarı bir adam belirdi. Beyaz önlüklü, müstahkem kılıklı, korkunç bakışlı biriydi. Bir sorun mu var hemşire hanım diye sordu. Dev adam yatağın kenarına yaklaştı. Bu hasta ilaçlarını yutmak istemiyor. Tamam, sen bana bırak. O an anladım. Adam ilaçları bana zorbalıkla, gerekirse şiddet kullanarak içirecekti. Bir an tüylerim diken diken oldu. Elimden bir şey gelmeyeceğini anladım. Demek burada zorbalık rahatlıkla uygulanabilecekti. Daha ikinci gün mesele çıkmasını istemiyordum. Tamam, dedim, sorun yok. Anlatmak istediğim henüz doktorumun bana ilaç yazmadığıydı. Şayet bunu bizden iyi mi bileceksin diye homurdandı hemşire. Sesimi çıkaramadım. Uysal bir şekilde ve itirazı keserek ilaçları birbiri ardına yuttum. Ama artık buranın bir atölye olmadığını kesinlikle anlamıştım. Onlar odadan çıkınca yeniden yatağıma uzandım. Fakat uyuyamayacağımı biliyordum. Uygulanan muamele gözümün açılmasına yol açmıştı. İsmi ne olursa olsun burası ruh ve sinir hastalıkları hastanesiydi ve personel aklı başında insanlara hizmet etmediklerini biliyorlardı. Bu korku duymama yetmişti. O gün başka ilginç olaylar da yaşadım. Kahvaltı servisinden önce aniden koridorda bağırışmalar ve çığlıklar işittim. Ne olduğunu anlamamıştım. Heyecanlanarak koridora fırladım. Benden 4-5 oda ileride toplanmış bir kalabalık vardı. Hasta bakıcılar bir hemşire, orta yaşlı bir adamı ite kaka dışarıya çıkarıyorlardı. Adam çıkmamak için direnmesine rağmen sonunda iri kıyım bakıcılar ayaklarını yerden kestikleri gibi karga tulumba onu taşıdılar. Odasından dışarıya fırlayan tek kişi ben değildim. 4-5 kapı daha aralanmış ve meraklı başlar dışarıya uzanmıştı. Ama dikkatimi çeken şey hiç kimsenin neler olduğu hususunda tek kelime sormaması oldu. Hastalar ürkek ve çekingen bakışlarla sadece olayı seyretmek istemişlerdi. Duruma hakim olan hemşire ise aynı sert ifadeyle adeta bizi paylar gibi "Çekilin odalarınıza, ne bakıyorsunuz?" diye bağırdı. Şaşkınlığım utanca dönüşmüştü. İstemeye istemeye içeri girip kapıyı kapatmıştım hemen. Ama şahit olduğum manzara hiç de hoşuma gitmemişti. Kahvaltımı o sabah da odama getirdiler. Anlaşılan doktorun bahsettiği hastalarla bir arada yemek yeme iznini henüz vermemişti. Sabahleyin bana zorla içirdikleri ilaçların bir türlü müsekkin olduğu daha sonra anladım. Zira elim ayağım kesilmiş, gevşemeye başlamıştım. Kımıldayacak dermanım kalmamıştı. Oldukça sakin ve huzurlu hissediyordum kendimi. Hatta olmam gerekenden de fazla. Kahvaltımı yiyip bitirdim. Anlamsız bir bekleyişe başladım. Ne beklediğimi de bilmiyordum. Önce Doktor Kandemir ile kendisiyle aynı yaşta sempatik görünümlü güler yüzlü bir doktor geldi. Adama kanım ısındı fakat öylesine uyuşmuş ve gevşemiştim ki sanki her an uyuyacak gibiydim. Bana sordukları suallerin çoğunu anlayamıyor ya da yeterince idrak edemiyordum. Bu nedenle de pek çoğunu tekrarlatmak zorunda kalıyordum. Bir ara kendi aralarında konuşmaya başladılar. O kafayla kullandıkları tıbbi kelimeleri anlamama imkan yoktu. Fakat iki doktor arasında hafif bir uyuşmazlık, sanki teşhis konusunda aynı fikri paylaşmama gibi bir durumun mevcut olduğunu sezinledim. Bana sevimli gelen doktor, ileri tetkikler ve gözlemlerden bahsediyordu. Bir süre sonra yine sırtımı okşayıp çıkmaya hazırlandılar. Güçlükle sordum. Söyler misiniz bana buradan ne zaman çıkabileceğim? Cevap Doktor Kandemir'den geldi. Bu konuda şimdiden bir şey söyleyemeyiz ama daha bir süre misafirimiz olacağınızı sanıyorum. İçim burkuldu, omuzlarım düştü, sesim çıkmadı. Ama o daha bir sürenin ne anlama geldiğini anlamıştım. İlaçlar beni uyuttu. Sanki haftalardır uykuya aç bir insan gibiydim. Başımı yastığa koyar koymaz sızdım kaldım. Günün beni en düşündüren olayı ise Selma'nın ziyaretime gelmemiş olmasıydı. Burası özel bir klinikti. Günün her saati ziyaretçi kabul edildiğini biliyordum. Uyuduğum sırada gelmiş olsa karım herhalde beni uyandırır ya da uyanmamı beklerdi. Acaba niye gelmemişti Selma? Mühim bir olay mı olmuştu? Yoksa Ali filan mı hastalanmıştı? Daha ilk gününden karımın beni ihmal etmesine ihtimal veremezdim. İster istemez aklıma iblisin beni zehirlemeye çalışan karım hakkındaki haksız ve yersiz sözleri geldi. İnanmak istemedim. Selma asla beni bırakmayı düşünemezdi. Daha dün bir, bugün ikiydi. Deliliğim bile resmen tescil edilmemişti. Seven bir kadın nasıl olurdu bu kadar çabuk kocasını ihmale kalkışırdı. Mutlaka evde bir aksilik olmalıydı. Huzuru iyiden iyiye kaçmaya başladı. Evi aramalı, neler olup bittiğini öğrenmeliydim. Telefon denen nesneyi ancak o zaman hatırlayabildim. Böyle bir kliniğin ortasında mutlaka telefon olmalıydı. Şaşkın şaşkın odada telefon aradım. Hayret, telefon yoktu. Fakat cep telefonum vardı. Buraya getirdiğimden emindim. Ellerim pijamanın ceplerine gitti. Telefonumu bulamadım. Belki de buraya gelirken giydiğim elbiselerin cebinde kalmıştı. Sarsak adımlarla odadaki dolaba ilerledim. O saate kadar dolabın içini açıp bakmamıştım. Dolabın kapağını açtım. Gördüğüm sadece boş plastik askılardı. Elbiselerim dolapta değildi. Önce yıkılır gibi oldum. Sonra içimi bir öfke kapladı. Neler dönüyordur burada? Giysilerimi kim almıştı? Kimsenin buna hakkı yoktu. Ayaklarımı sürüyerek kapıya yürüdüm. Koridor bomboştu. Derin bir sessizlik hakimdi etrafa. Personelden birini arıyordum. En azından elbiselerimin neden yerinde olmadığını soracaktım. Bir iki adım attım. Odaların kapılarının çoğu kapalıydı. Sadece sol taraftaki bir kapının ardına kadar açık olduğunu gördüm. Odanın aydınlığı koridora aksediyordu. Bir suçlu gibi ilerledim. Kapısı açık odanın önüne gelince durdum. Ürkerek içeriye bir göz attım. 50 yaşlarında bir adam koltuğa oturmuş tesbih çekiyordu. Beni görünce irkildi. Merhaba diye seslendi. Hafifçe gülümsedim. Başımla selam verdim. Ne yapacağımı kestiremedim bir an. Buyurun buyurun gelin dedi. Siz yenisiniz galiba. Evet diyebildim. Kapının önünde öylece dikili kalmıştım. Gelin de iki laf edelim. Ben de yalnızlıktan patlıyorum. Ben bir yetkiliyle görüşmek istiyordum. Yetkili mi? Evet, yani bir hemşire falan. Ne yapacaksınız hemşireyi? Giysilerimi, cep telefonumu arıyordum da adam hafifçe gülümsedi. Burada yeni olduğunuz belli. Kuralları bilmiyorsunuz. Telefonla konuşmak yasaktır. Ama nasıl olur? Bu çok medeni bir ihtiyaç. Kime zararı var ki? Dostum, kural kuraldır ve burada herkes kurallara uymak zorundadır. Bunun istisnası olmaz. Bunca yıldır burada olmama rağmen bu ayrıcalık bana bile tanınamaz. Adama dikkatle baktım. Hiç de hastaya benzemiyordu. Ama az önce bunca yıldır burada olduğunu kendisi itiraf etmişti. Boş bulunup durduğum kapı ağzımdan sordum. Ne kadar zamandan beri buradasınız? 1945'ten beri irkildim. Yarım asırdan fazla bir zamanı söylemişti adam. Daha o tarihte bu hastanenin temelleri bile atılmamıştı. Dalga mı geçiyordu benimle? Adam hemen beni meraklandıran bir şey daha söyledi. Yoksa beni tanımadınız mı? Adama bir daha dikkatle baktım. Yoksa ünlü biri miydi? Kusura bakmayın dedim, çıkaramadım. Bozulmuş gibi beni süzdü. Ben Adolf Hitler'im ve 1945'ten beri bu kokuşmuş yerde esir tutuluyorum. O zaman durumu anladım. Kendi kendime de kızdım. Onunla normal bir insan gibi konuşmam hataydı. O benden çok daha ağır bir hasta olmalıydı. Hızla odama döndüm ve hemen kapıyı kapadım. Adamın peşimden geleceğinden korkmuştum. Herhalde zararsız biri olmalıydı. Aksi halde onu boş bırakmaz, tecrit ederlerdi. O uyuşuk halime rağmen odama koşarak dönmüş, kapattığım kapıya alnımı dayayıp kara kara düşünmeye başlamıştım. Allah'ım diye inledim içimden. Benimki nasıl bir hastalıktı, nasıl olur da beni bu kaçıklarla aynı yere kapatabilirlerdi? Ben de üşütmüş müydüm yani? Az önce gördüğüm adam kendini Hitler sanıyordu. Yoksa ben de asla var olmayan başka bir benlikle mi yaşadığımı sanıyordum? Herifi görünce ödüm bokuna karıştı değil mi? Yerimden sıçrayarak arkama döndüm. Yoksa koridora çıktığım sırada aralık bıraktığım kapıdan başka bir kaçık da benim odama mı girmişti? Dehşetle etrafa bakındım. Kimse yoktu tabii. Konuşan iblisti. Soluklarımın normale dönmesini bekledim. İşte senin sonun da böyle olacak. Burada kalmaya devam edersen oynatacaksın. Karşılık vermedim ama ona inanmaya başlamıştım artık. İçimden lanet olsun diye homurdandım. Daha ikinci gün dolmadan buradaki hayata tahammül edemeyeceğimi anlamıştım. Gerçekler kafana dank etmeye başladı değil mi? Söylediklerim birer birer çıkıyor. Umarım artık uyanmışsındır. İşte o çok güvendiğin karın daha ilk günden seni yalnız bırakmaya başladı bile. Niye gelmedi bugün? Önemli bir mazereti olduğunu mu sanıyorsun? Yok, onun niyeti bir an önce senden kurtulmak. Cevap veremedim. Aklım karışmıştı ama hala iblise inanmak istemiyordum. O ilaçlarla direncini kırmaya çalışıyorlar. Uysal her sözü dinleyen bir kukla haline sokacaklar seni. Zavallı, acınacak bir hale geleceksin. Hayır diyebildim nihayet. Onları bana iyileşmem için veriyorlar. Aptal diye gürledi iblis. Bu bir oyun, seni kullanıyorlar, harcayacaklar. Kim diye sordum. Herkes, karın, doktorlar ve buradaki diğer insanlar. Saçma. Niye bana böyle bir kötülük etsinler ki? Bundan ne çıkarları olacak? Burası tedavi amaçlı bir kurum. İnsanlara yardım için var. Söylediklerin çok komik, sana inanmıyorum. Sen bilirsin. Ama senin yerinde olsam biraz daha gerçekleri görmeye çalışırdım. Ne demek istiyorsun? İblisin kahkahasını işittim. Karının ne yaptığını sanıyorsun şu an? Senin evinde sevgiliyle düzüşüyor. Onu bir orospu olduğunu söylemiştim sana. Rezil, sen utanmaz bir yalancısın. Karım asla öyle bir şey yapma. Ya yapıyorsa? Senin için dışın çürümüş. Hep fesat ve kötülük dolu için. Aklınca beni kandırmaya çalışıyorsun. Ama bunu beceremeyeceksin. Öyle bile olsa doktorlar niye kötülüğümü istesinler ki? Geçerli bir sebebin var mı? Tabii var. Herifler açıkça itiraf ettiler. Sen onlar için atipik bir vakasın. Hiçbiri şimdiye kadar meslek hayatlarında böyle bir hastalıkla karşılaşmamış. Hastalığı tanımak için seni didik didik edecekler. Posanı çıkaracaklar. Şimdiki halinden bin beter edecekler. Sana son bir şans sanıyorum, anlıyor musun? Ne şansı? Kas kafalı, buradan kaçmalıyız. Bir an boş bulundum. İyi de nereye gideceğiz? Onu sonra düşünürüz. Herhalde yaşayacak bir yer buluruz. Neyimiz eksik ki? Paramız da var, pulumuz da. Belki kendimize yepyeni bir hayat kurarız. Ama en azından hür oluruz ve gönlümüzce yaşarız. Ayaklarımı sürüye sürüye yatağa ilerledim, kenarına çöktüm. İblise inanmıyordum ama haklı olduğu bir yan vardı. Bu hayata tahammül edemeyecektim. Burada kalmaya devam edersem aklımı oynatacağım kesindi. Sonra yeniden Selma'yı anımsadım. Acaba neden gelmemişti bugün? Hayatında başka bir erkek olabilir miydi? Bu fikri hemen aklımdan kovmaya çalıştım. Olanaksızdı. Daha hastalığımın başlangıcının üzerinden topu topu 15 gün geçmişti. Bu kadar kısa bir süreçte Selma yaşamına bir başka erkeği asla sokmazdı. Karım bu kadar kişiliksiz biri miydi yani? Bunları aklımdan geçirdiğim için bile utanmam gerekirdi. İblis benden intikam almaya çalışıyordu. Bunu başka şekilde izah edemezdim. Doktorlar hakkında söyledikleri de alçakça ve uydurma bir varsayımdı. Onlar hala hastalığım hakkında kesin bir teşhis gayreti içindeydiler. Olmaz dedim, aklından geçenleri unut. Sen bilirsin, benden günah gitti. Ne anlatmaya çalışıyorsun yine? Ben buradan kaçacağım. Belki ilaçların tesiriydi, normal muhakeme yeteneğim gevşemişti. Nasıl diye sordum. Cevap alamayınca sorumu yineledim. Söylesene nasıl? Yine geldiği gibi gitmişti galiba. O zaman uyandım. Kaçması için benim bedenime gereksinimi vardı. Dehşetle titredim. Göz kapaklarımı açıyordum birden. Göz kapaklarımı açıyorum birden, uyanıyorum ama farkındayım. Tabii ki bir uyanış değil bu. Sanki biri tarafından dürtülerek uyandırılmış gibiyim. Bir robot gibi dik yatağın içinde doğruluyorum. Kliniğin derin sessizliğini dinliyorum. Sinsi bir tebessüm dudaklarıma yayılıyor. Odadaki ışık asgari düzeye indirilmiş, belki gecelerinin ilerlemiş bir saate. Harekete geçme zamanı gelmiş artık. Buradan kaçmaya kararlıyım. Yine de hafifçe ürperiyorum. Kendime hiç yakışmayan korku, o baskıcı doğaüstü güçlerin ürkütücü hayali bir sis gibi kalkıyor üzerimden. Şimdi bu kısa budalalık anına şaşıyorum. Varlığın doğası konusunda hiçbir hayale kapılmayan, salt duyunun önceliğini bilen, insanların en mantıklısı olduğunu düşünen ben korktuğumu hissediyorum. Budalalığıma neredeyse güleceğim. Ama şimdi bunları düşünmenin zamanı değil. Hepsini kafamdan çıkarıp atıyorum. Kaçacağım, hastaneden firara hazırım. İçimde nefret ateşi tutuşuyor. Bu ateş her türlü riski göze almama yeterli. Korkum aniden geçiyor. Neşelenmeye başlıyorum. Asıl oyun şimdi başlıyor. Özgürlüğüme gidiyorum. Beni artık kimse tutamaz. Her şeyi yapabilirim. Güçlü ve kuvvetliyim. Günlük dozdaki ilaçların etkisinden kurtulduğumu anlıyorum. Üzerimdeki sakinleştirici, uyuşturucu tesir kalmamış artık. Dipdireyim. Perversizce koridora çıkıyorum. Loş koridor, bomboş. Yürümeye başlıyorum. Ama yine de bir gariplik var bende. Bir tuhaflık. Bunun bir değişim hali olduğunu seziniyorum. Anlayamadığım husus benim mi yoksa iblisin mi duruma hakim oldu? Yoksa ikimiz de eşit olarak mı bedenimi kullanıyoruz şu an? Bunu bilmek önemli değil gibi geliyor bana. Gayemiz, hedefimiz, varmak istediğimiz netice çok önemli şimdi. Buradan kaçıp kurtulmak, özgürlüğümüze kavuşmak için yanıp tutuşuyoruz. Tatsız bazı olayların olacağını hissediyorum ama hiç umurumda değil. Gayeye erişmek için her şey mübah. Bravo diye fısıldıyor iblis. Seni ilk kez böyle cesur görüyorum. Kes homurdanmayı diyorum. Şimdi eylem zamanını, sonra konuşuruz. Planın nedir? Giyinmemiz lazım. Sokakta pijamayla dolaşamayız. Önce giysilerini bulmalıyız. Bunu düşünmemiştim. İyi de nasıl diye soruyorum. Sen onu bana bırak. Koridorda seri adımlarla yürümeye devam ediyorum. İki koridorun kesiştiği noktada hasta bakıcılara ayrılmış bir banko mevcut. İki genç hemşire oturuyor orada. Kendi aralarında alçak sesle konuşuyorlar. Önlerindeki dosyaya ilmiş bir şeyler yazıyorlar. İşlerinden biri yaklaştığımı görüyor. Bakışlarını üzerime çevirip inceliyor beni. Bir sorun mu var Selim Bey diyor. Beni tanıdığını anlıyorum ama ben onu daha evvel gördüğümü çıkaramıyorum. Hemşirenin sorusunu iblis cevaplıyor gülümseyerek. Hem de hiç alışmadığım kadar nazik bir sesle uyuyamadım diyor. Uykum kaçtı. Galiba hala buraya uyum sağlayamadım. Hemşirenin dikleşeceğini, odanıza dönüp uyumaya çalışın veya size ilaç verelim diyeceğini sanıyorum. Fakat hemşire kız anlayışla yüzüme bakıyor. Hatta kısa bir tereddüt geçirdiğini hissediyorum. Başını yanına eğerek hafifçe mırıldanıyor. Bu saatte koridorlarda dolaşmanız hastane kurallarına aykırı. Bir hukukçu olarak siz daha iyi takdir edersiniz. İblis hemen şaşırmış gibi soruyor. Hukukçu olduğumu nereden biliyorsunuz? Kız içtenlikle tebessüm ediyor. Kız kardeşim sizin öğrenciniz. Dün beni ziyarete gelmişti, sizi burada gördü. Herhalde bir aile şaşırmıştır. Hemşire herhangi bir yorum yapmadan bankodan çıkıyor ve yanıma yaklaşıyor. Hadi sizi odanıza götüreyim diyor.